Ayrım 9.
Usta birdenbire Gülizar'ın bileğini bıraktı. Yüzünü genç kadının yüzüne daha çok yaklaştırarak keskin ve apansız sordu. Sen benim nemsin Gülizar? Gülizar ustaya baktı. Yüzünü ustanın yüzünden uzaklaştırmadı. Gözlerini süratle sık sık kırpıyor. Nuri tekrar etti. Söylesene, sen benim nemsin? Söylesene, ben senin karınım desene. Haydi. Sen benim nemsin? Gülizar ağlayacak gibiydi. Sanacakta kolan vuruyormuş gibi içi çekiliyor. Usta ısrar etmektedir. Hadi Gülizar, söylesene. Gülizar gözlerini kapadı. Bayılır gibi utana utana tekrarladı. Ben senin karınım. Gece. Dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Ömer beşikte. 4 aylık. Gülizar Nuri Usta'nın sahici karısı oldu ve ertesi gece Beylerbeyi'nden dönen ustanın anası odasında yalnız yattı. 18. Şeyh Abdurrahman. Ömer 6 aylık oldu. Kış bitmek üzere. Yorgancı Selim Nuri Usta ve Şeyh Abdurrahman Yorgancı Selim'in dükkanı üstündeki odada kahve içiyorlar. Ustayı Selim davet etti. Nuri Usta'ya Selim demişti ki, sana aklı engin, ince, derin laf eden, ne dediğini benden çok senin anlayacağın bir şey tanıtacağım. 15 gün önce durdu benim dükkanın karşısında. Yüzüme baktı. Elini uzatmadan, ver ki alasın oğlum, dedi. Bir çeyrek verdim. 2 gün sonra yine geldi. Verdiğini al, dedi. Bizim çeyreği geri verdi. Otur bir kahvemi iç baba, dedim. Benim seni oturtacak yerim, sana ikram edecek kahvem yok ki, dedi. Ne oturdu, ne kahvemi içti. 3 gün sonra yine geldi ama, hadi dükkanı kapat, benimle dünyayı temaşaya gel, dedi. Dükkanı kapattım, takıldım peşine. Ahır kapının oralarda surlara kadar yürüdük. Oturalım, dedi. Oturduk denize karşı. Göğe baktı, denize baktı, surlara baktı, bana baktı. Derin laflar etti. Anlamadım, dinledim. O anlamadığımı çaktı ama dinlediğimi gördüğü için kızmadı. İşte o gün bugündür ahbaplığı ilerlettik. Şu herifi bir anlayan olsa, boşuna çene yormasa diyordum. Sen geldin aklıma. Senin sözünü ettim ona. Hele bir görelim, dedi. Hadi usta, gel seni benim ahbaba tanıtayım. Nuri Usta bu acayip şeyhi merak ettiği için bir gece Selim'in odasında buluşmaya karar verilmişti. Şeyh Abdurrahman kısa boylu, dalgın gözlü, düz siyah sakallı. Üstünde cübbeye benzeyen, latayı andıran bir libas var. Ağır ağır, teker teker, Anadolu şivesiyle, fakat sarf ve nahve dikkat ederek konuşuyor. Usta saçları kıvırcık, keşküllü bir şeyhle karşılaşacağını sanmıştı. Halbuki Abdurrahman'ın ne teberi ne de başında dilim dilim bölünmüş külahı, takkesi var. Selim'in kerevet üstündeki yatağına bağdaş kurmuş oturuyor. Rüyasında bir yabancı insan yüzü seyrediyormuş gibi Nuri Usta'ya bakarak diyor ki, melamilik, rüfailik, mevlevilik, cümle tarikatın cümlesini nefsimizle cem eyledik. Ne melamiyiz, ne rufaiyiz, ne mevleviyiz. Biz cümlesiyiz, biz biziz oğul. Hakkı bulmak kolay değildir. Hakkı sende, hakkı bende, hakkı gökte, hakkı yerde, hakkı uçan kuşta, sürünen yılanda ara demişler. Ara oğul, ara ki bulasın, ara ki bulmayasın. Zira hak gayrı ne sende, ne bende, ne gökte, ne yerde, ne uçan kuşta, ne sürünen yılanda tecelli etmez oldu. Hak vahdettir. Vahdet adalettir. Adalet kalmamış ki hakkı bulasın. Gavur Cemal'in bir ucu anarşiye dayanan, bir ucunda ansiklopedistlerin ve 18. asır Fransız materyalistlerinin akideleri duran kültüründen feyz alan Nuri Usta'ya Şeyh Abdurrahman'ın sözleri karanlık ve içinden çıkılmaz bir dalgalanış gibi geliyordu. Onun ne söylemek istediğini anlamak istiyordu. Sözlerinin son lakırdılarını karmakarışık bir yumağın ipucu gibi yakaladı. Adalet kalmamış diyorsunuz, dedi. Adaletten kastınız? Abdurrahman bu apansız sorgu karşısında önüne baktı. Bir müddet öylece konuşmadan ve kımıldamadan kaldı. Sonra başını kaldırdı. Oğul, dedi. Sırrımızı han kapısı mı sandın? Her yolcuya açarız da sorgusuz sualsiz içeri bırakır mıyız oğul? Nuri Usta ipin ucuna böylelikle yapışıp çözemeyeceğini anladı. Sabretmek lazım. Yorgancı Selim güldü. Gördün mü usta, dedi. Benim şey senin Yavuz Cemal'e benzemiyor mu? Öyle açıl kilit açıl, bülbül gibi her şeyi söyleyiversin. Ya ama yok, sen yine bir şeyler sorabildin. Ben bir haftadır dinliyorum da yine soracak bir şey bile akla edemiyorum. Şeyh ağır ağır sanki odanın karanlık köşesinde saklı duran birisine söylüyormuş gibi. Daldan yemişi am koparma, bekle olsun dedi. Selim hayretle ustanın yüzüne baktı. Usta bekledi. Abdurrahman yine o karanlık köşedeki adamla konuşuyormuş gibi söze başladı. Hakkın toprağında bir ağaç yeşermiş. Her dalında bir başka çeşit meyve sallanır. Bu ağaç hangi kulun? Yemişlerini kim devşirecek? Sen mi, ben mi? Sen devşirirken ben bakarsam, ben devşirir sen bakarsan, Hakkın emri yerini bulur mu? Cevap ver oğul. Nuri Usta kendine bakmaksızın konuşan Abdurrahman'ın bu sorgusunu üstüne alınmadı. Fakat Abdurrahman yine aynı karanlık köşeye bakarak tekrar etti. Hakkın ağacı senin mi, benim mi? Cevap ver oğul. Selim cevap verdi. Kimin bahçesinde bitmişse onun. Abdurrahman ağır ağır Nuri'ye döndü. Bu sefer dalgın kara iki gözünü onun tek gözünün içinde toplayarak sordu. Sen ne dersin oğul? Usta sakin cevap verdi. Sizin söylediğinize göre ağaç hiç kimsenin bahçesinde değil. Hakkın toprağında bitmiş. Öyleyse yemişleri de ne sizin ne benim. Hakkındır. Hak kim? Hak sende bende tecelli etmez mi? Senin bahçen ne? O da Hakk'ın bahçesi. Benim bahçem kimin? O da Hakk'ın. Hak bir. Senle benim bir olmamız gerekmez mi? Yorgancı Selim büyük bir ciddiyete itiraz etti. Nasıl olur babacığım? Benimle Nuri Usta, Nuri Usta'yla söz temsili, manifaturacı Karabet bir olur mu? Bahçelerin hepsi Hakk'ın bahçesi diye mahalle çocukları açsın tahta perdeden, dalsın içeride el alemin kirazını, şeftalesini cebellezi mi etsin? Abdurrahman derin bir nefes aldı. Sakalını ağır ağır parmaklarıyla taradı. Belli belirsiz iki yala sallanarak meçhulü azarlar, meçhule sitem eder gibi mırıldandı. Erişmeyen vahdede, vahdetteki lezzete, girerse de cennete Rabbi göresi değil. Dışarıda yan yana fakat kilitli kepenkleriyle birbirinden uzak, uyan dükkanların arasından sopasını vurarak bekçi geçti. 19. Ali Usta. Ustanın o gece kahveye gelişi bir hadise oldu. Kahve halkı ustayı gurbetten dönen bir akraba gibi karşıladılar. Sitemler edildi, taşlar atıldı, çay sigara ikram edildi. Ahvali alem hakkında fikri soruldu. Anlattı, dinlediler. Anlattılar, dinledi. Ve böylece Ali Usta'yla Efkaf Ketebesi'nden Nuri Bey'in kahveye gelişlerine kadar devam etti. Ali Usta'yla Nuri Bey kahvenin kapısından yan yana ve birbirlerine yol vermek oyununu oynayarak girmişlerdi. Gülizar hadisesinden beri Nuri Usta'nın arası Ali Usta'yla şeker renkti. Şöyle bir selamlaşıyorlardı. Nuri Bey'e gelince Nuri Usta onunla her karşılaşında başını çeviriyor. Ali Usta ile Nuri Bey kahve halkını şöyle bir selamladılar. 66 kağıdı getirdiler ve oynamaya başladılar. Nuri Usta Ali Usta'ya bakıyordu. Ali Usta eskiden mesk giyerdi. Şimdi ayaklarında siyah kunduralar var. Eskiden basma mintan giyerdi. Şimdi yakalıksız beyaz bir gömlek giymiş. Yeleğinde kalın bir altın köstek. İkide bir de lüzumlu lüzumsuz saatini çıkarıp bakıyor ve saati tekrar cebine koyduktan sonra sarı bıyıklarını çekiştiriyor. Nuri Bey ile iyiden iyiye can ciğer oldukları belli. Ali Usta eskiden yaptığı gibi Nuri Bey'i yendikçe onunla alay etmiyor. Konuşması bile değişmiş. Lügatlı söz söylemeye merak salmış. Yüksek sesle etraftakilere duyurmak istermiş gibi anlatıyor. Emin ol Nuri Bey kardeşim, ticaret Rumlara, Ermenilere vergi. Herifler anadan üçgüzar doğmuşlar. Mamafih, bizim, Türk milleti de gözünü açmaya mecbur. Sabrü sebat, azmi amel, kişiyi maksadına nail eder. Sebat etmek, azmetmek lazım. Emin ol Nuri Bey kardeşim, kendimi sena etmek için söylemiyorum. Fakat dün bir tezgah daha sipariş ettim. Dükkan dar geliyor artık. Şöyle münasip bir yer arıyorum. Nuri Usta'nın yanında oturan ve bu izahata kulak kabartıp bıyık altından gülen yorgancı Selim olduğu yerden seslendi. Mahalleden taşınacağını duyduk. Doğru mu be Ali Usta? Ali Usta iskambil kağıtlarını kırarak cevap verdi. Öyle bir niyetim var. Yorgancı Selim yine sordu. Evde mi dar gelmeye başladı yoksa? Ali Usta iskambil destesini Nuri Bey'e uzattı. Buyurun kesin Nuri Bey kardeşim, dedi. Yorgancı Selim Nuri Usta'yı dürttü. Nasıl? Diye fısıldadı. Cevap verecek yerde Nuri Bey kardeşine kağıt kestiriyor. Usta da aynı fısıltıyla. Sana ne? Dedi. Evi dar gelmiş gelmemiş ne karışırsın? Hem ikiniz de iddiatçısınız. Birbirinizi tutmanız lazım. Selim dişleri arasından bir küfür savurdu. Ali Usta ile Nuri Bey 66 partisini bitirdiler ve kahvedekileri toptan selamlayarak çıktılar. Sokağın üstünde donmuş gibi hareketsiz yıldızlı bir gece vardı. Ali Usta göğe baktı. Soğuklar kırıldı artık, dedi. Nuri Bey dalgındı, ses çıkarmadı. Yürüdüler. Sağ tarafta Ali Usta'nın evi göründü. Kafeslerinin arkasında ışık var. Nuri Bey'inkiler Ali Usta'da misafir bu gece. Ali Usta kapıyı çalmadan önce Nuri Bey'e öksürdü ve vakur bir sesle. Mirim, dedi. Ar yılında değil, kar yılındayız. Bizim efkafın bazı tamirat hususunda münakasa ve ihale işleri oluyor. Bu işler bizim daireden çıkar. Mümeyyizin daire müdürü üzerinde nüfusu vardır. Ben de mümeyyize söz geçiririm. Anlatabildim Mirim. Ekseriye kefereye verilen bu gibi işlerin bir Müslüman evladına gördürülmesi eser cihet muvafık ve münasiptir. Dün bir münazamı mümeyyize açtım. Bir bildiğim varsa elimizden geleni yaparız dedi. Aklıma sen geldin. Anlatabildim Mirim. Ali Usta meseleyi anlamıştı. Sevindi. Fakat ağırdan almak istedi. Nuri Bey'e, mümeyyize, müdüre elden geldiği kadar az bir pay çıkarmak lazım. Kapıyı çalarken yarım ağızda. Olur Nuri Bey kardeşim, dedi. Görüşelim bu meseleyi. Yarın daireden çıkınca bizim dükkana teşrif edin. Görüşelim. Nuri Usta'nın başından birçok işler geçirerek bahar geldi. Şeyh Abdurrahman'la ifanlığı ilerletti. Elini ensesinden dolaştırıp kulağını gösteren, düşüncelerini bir kıyısı karanlığa kadar varan, gölgelerle örten bu acayip adam, ustanın karşısına birçok yeni meseleler çıkarmıştı. Usta, Şeyh Abdurrahman'ın sözlerini kabuğu renkli ve kalın bir yemişe benzetiyordu. Bu kabuğu soyduktan sonra içindeki ete ulaşabilmek kabildi. Ve bu kabuk içinde de bu kadar acayip lezzetli ve serin usareli bir etin varlığını lüzumundan çok gizliyordu. Usta her zaman ona diyordu ki, ''Şeyhim, sen karanlık ve hatta lüzumsuz bir kargaşalıktan başlayıp aydınlık bir meydana ulaşıyorsun. Sende güzel olan vardığın neticedir, başladığın nokta değil. Dünyada adaletsizlik var diyorsun, doğru. Fakat bunu söylemek için Rab adalettir. Halkın en sahih tecellisi adalettedir. Hak bugün tecelli edemiyor, çünkü adalet yok. Buyuruyorsun ki, bütün bunlar meseleyi karmakarışık etmekten başka bir işe yaramıyor. Sonra, neden Ademoğlunun bir kısmı keşanede, bir kısmı viranede gün geçirsin diyorsun. Doğru. Fakat bunu hak birdir ve madem ki hak bütün Ademoğullarında tecelli eder, Ademoğullarının da hak gibi bir olması gerektir diye ispata kalkışıyorsun ki meseleyi karıştırıyor. Hakkı, vahdeti, tecelliyi bir yana bırak. Dünya işlerini dünya işleriyle halle çalışalım. Nuri Usta'nın itirazlarına Abdurrahman cevap vermiyordu. Ustayı sonuna kadar dinliyor ve ertesi günü yine söze hakkın vahdedinden başlıyordu. İtirazlarına, mukavemetlerine rağmen Nuri Usta günden güne Abdurrahman'ın tesir altına düştü. Onda tesir altına düşüş derhal pratikte, gündelik hayatta tecelli ettiği için yeryüzünde saadetin ve adaletin, Ademoğulları arasındaki vahdet ve müsavatın ancak dünya ihtiyaçlarını askeri dereceye indirmekle mümkün olabileceğine inandı. Ve kendi de farkına varmaksızın giyinip kuşanmasını, üstünü başını ihmal etmeye, nadiren tıraş olmaya, fesini kalıplatmayı aklına getirmemeye, evde yemekleri bir kaba indirtmeye başladı. Günden güne bozulmaya yüz tutan alışverişi de bu yeni felsefesinin pratikte muzaffer oluşuna yardım ediyordu. Bir gün yine aylar süren bir uzaklıktan sonra hala ateşçilik yapan Yavur Cemal dükkanına gelmiş ve söz arası ona şöyle bir hikaye anlatmaya başlamıştı. Trabzon'dan dönüyorduk. Bir gece evvel sıkı bir lodos yemiştik. Vardiyada ocağın karşısında bir yandan sıcak, bir yandan yalpa, içim dışıma çıktı. Ertesi gün sabaha karşı fırtına durdu. Yalnız ölü lodos var. Samsun'a geliyoruz. Şöyle bir güverteye çıkayım da Hava alayım dedim. Boşa gittim. Dayandım küpeşteye. Deniz aşağıda, vapurun burnunda köpüklenip ikiye ayrılarak altımızdan kayıyor. Açık denizlerde ölü lodos dalgaları, yunus azmanlarına benzer ustam. Zaman zaman ses çıkararak ve sıçramalar yaparak birbirlerini kovalarlar. Dalgın dalgın bakıyordum. Omzuma bir el dokundu. Döndüm baktım. Tanıdım herifi. Bir Nevsar çıkmıştı. Bütün Mebusan-ı Kiram'ın resimleri vardı içinde. Bunun da fotoğrafını orada görmüştüm. Bir görüşte akılda kalacak gibi acayip bir suratı olduğu için unutmamıştım. Yalnız nere mebusu olduğunu hatırlayamadım. Bir de ismi gelmedi aklıma. Muhterem Mebus Bey sordu. Şu karşıki dağlara ne dağları derler? Bilmiyorum Mebus Beyefendi dedim. Kendisinin mebus oluşunu bilişimden pek mahsus oldu. Bana karşı alaka gösterdi. Nereli olduğumu sordu. Cevabımı beklemeden, çoluğun çocuğun var mı? Köyüne benden selam söyle dedi. Şeytan dürttü içimden. Şu herifi bir bozayım dedim. Tumturaklı bir eda ile. Beyefendi dedim. Selamınızı tepşir edeceğim dedim. Yalnız müsaade buyurursanız da mebusumuz olmanın sıfatıyla sizinle biraz hasbihal edelim. Herif afalladı. Yüzü gözü kömür içinde, üstü başı perişan, sakallı ateşinin böyle laflar etmesi şaşırttı muhterem mebusu. Ben durmadan konuştum. Marif işlerini tenkit ettim. Bilhassa Latin ıstılahlarını kullandım. Bir yarım saat konferans verdim. Sonra, ''Müsaadenizle efendim, vardiya değişiyor.'' deyip Hazreti baş üstünde bırakarak indim aşağıya. ''Ne dersin usta, oyun mükemmel değil mi?'' Usta oyunu hiç de mükemmel bulmamıştı. Gavur Cemal'in bu hareketi lüzumsuz bir gösterişti. Nefsinin alayişe olan ihtiyacının tecellisiydi. Gavur Cemal'in nefsini geminin ocağında yanan ateş bile yakamamış, onun nefsinin hodbinliğinden kurtaramamıştı. Bu hadise ustayı Gavur Cemal'den büsbütün soğutmakta kalmadı. Şeyh Abdurrahman'a olan bağını da bir kat attırdı. Bir cuma günü öğleye doğru mahalleyi sıcak ve ağlayan bir haykırış dolaştı. Nuri Usta cumbalı odada beşikteki Ömer'le yalnızdı. Gülizar'la anası mutfaktaydılar. Kafesi kaldırıp baktı. Tenha sokakta kör bir dilenci var. Hangi dilde söylendiği anlaşılmayan, Anadolu yayla türküleriyle mevlidi ve Kur'an'ı birbirine karıştıran bir ahenkte ağlar gibi haykırıyor. Belden yukarısı çıplak, bir çuval almış sırtına, yalın ayak. Dilenci ustanın kapısı önünde durdu. Ustaya öyle geldi ki onun kör gözleri bir kafesinin kaldırılıp kendisine bakıldığını sezmiştir. Ustanın iki çift kundurası vardı. Bir çifti eski, bir çifti yeni. Yenilerini aldı. İki ceketi vardı. Birisi eski, birisi yeni. Yenisini aldı. Ve kapıyı açarak hiçbir şey söylemeden ceketle kundurayı kör dilencinin kucağına koydu. Ve kapıyı tekrar kapayarak merdivene doğru yürürken anasıyla karşılaştı. Anası sordu. Ne verdin Nuri?
Hiç. Kundurayla ceket.
Peki ama oğlum bir dilim ekmek de versen olurdu. Çift çift kunduraların takım takım elbiselerin mi var ki?
İkişer tane vardı ana. Birer tanesini verdim. O giyinecek. Ben de çıplak kalacak değilim.
Anası ustaya biraz daha şaşkınlıkla baktı. Kaç zamandır oğlunda bir şeylerin değiştiğini fark ediyor. Kızdı. Güldü.
İlahi oğlum dedi. Senin benim ceket kundura vermemizle Allah'ın bu kadar çıplığa giyinip kuşanır mı?
Usta ses çıkarmadı. Yaptığı hareketi birdenbire saçma ve gülünç buldu. Merdivenleri çıkarken durdu.
Doğru ama ana, dedi. Ne yapmalı? Bir şeyler yapmak lazım. Dünya berbat. Dünya haksız ana. Ne yapmalı?
Usta bu ne yapmalı sualini Abdurrahman'a sormuyordu. Çünkü biliyordu ki o da ne yapmak lazım geldiğini bilmemektedir. Herkesin tek başına nefsini köreltmesi çok sabır isteyen, çok uzun bir yol. Halbuki günden güne sabrı tükeniyordu ustanın. Abdurrahman onu tevekküle alıştıramamıştı. Zaman zaman tevekkül denilen karanlık ve durgun suyun içine boylu boyunca uzanıp dinleniyor, fakat sonra en ufak hadiseyle bu suda boğulacağından korkup fırlıyordu. Usta bu halde çırpınıp dururken son bir hadise, gerilerde kalmış, unutulmuş sandığı bir tarafının da ortaya çıkmasına sebep olarak hayatı cehennem etti ona. Bu hadise şöyle oldu. Bir gün işten erkence dönen usta evin kapısını aralık buldu. İtti, girdi içeri. Mutfağa baktı, anası yok. Yukarı çıktı, cumbalı odada Gülizar arkasını kapıya dönmüş, bir sandığın başına çömelmiş. Sandığın etrafında bohçalar, pılı pırtı.
Gülizar oda kapısının açıldığını duydu ve birdenbire ayağa kalkarak "Ay sen misin?" dedi. "Ödümü kopardın Nuri."
Gülizar ustanın anası olmadığı vakitler ona Nuri demekte büyük bir haz duyuyordu.
"Annem nerede Gülizar?"
"Kapı da aşağıda açık kalmış."
"Annen komşuya gitti Nuri. O açık bırakmış olacak."
"Sen ne yapıyorsun böyle?"
"Sandığımı yerleştiriyorum. Kömürlükteydi. Annenle yukarı çıkardık."
Usta bir tuhaf oldu. Bu sandık Göztepe'den gelen sandık olacaktı. Şöyle bir göz attı sandığa. Teneke kaplı, tahta çıtalı bir sandık. Ön tarafında uzun kuyruğu, allı yeşilli bir cennet kuşu resmi var. Sandığa yaklaştı. Dışarıya çıkarılmış ve açılmış bohçalardan birinde küçük bir torba var. Torbayı aldı, içinde ot olacak.
"Bu ne Gülizar?"
"Lavanta çiçeği var içinde ama kurumuş, Nuri kokusu kaçmış." Göztepe'de toplanmış lavanta çiçekleri. Nuri Usta küçük torbayı sedirin üstüne fırlattı. Fakat bu hareketi öyle hışımla yaptı ki Gülizar'ın gözünden kaçmadı. Ustaya hayretle baktı. Usta yaptığı işi beğenmedi. Af diler, özür diler gibi.
"Sana yardım edeyim Gülizar," dedi. Ve sandığın başına çömeldi.
Sandık zaten yarı yarıya boşalmıştı. Dipte ayrı ayrı, renk renk kumaş parçalarından yapılmış bir bohça duruyordu. Bohçanın üstünde yüzü koyun yatan bir fotoğraf. Usta fotoğrafı aldı. Fakat aynı anda Gülizar sarıldı fotoğrafa.
"Bırak Nuri," diye haykırdı. "Bırak, Allah aşkına bakma."
Gülizar sapsarıydı. İri iri açılmış gözleri ıslak. Gülizar'ın telaşı ustaya her şeyi anlattı. Bu Seyfi Bey'in resmiydi. Hızla çekti fotoğrafı Gülizar'ın elinden. Çevirdi, baktı. Üzerinde üç kitap duran ince uzun ayaklı bir masaya dayanmış kumral bir delikanlı. Başı açık. Arkada sütun sütun derinleşen tiyatro perdesi gibi bir saray dehlizi var. Usta resme uzun uzun baktı. Gülizar ayağa kalkmıştı. Usta hala sandığın önünde çömelmiş, başını aşağıdan yukarıya kaldırarak sordu.
"Bu Seyfi Bey değil mi?"
"Söylesene. Demek kömürlükte gizlenen sandıkta Seyfi Bey vardı. Söylesene." Ustanın eli titriyor, konuştukça kıskanıyor, kıskandıkça yorgancı selinleşiyor, çırak hasanlaşıyor.
"Söylesene, sandığı bunun için yerleştirdin değil mi? Seyfi Bey, aslan gibi delikanlı, benim gibi tek gözlü mendevur değil. Bunca zamandır yırtmaya kıyamamışsın."
Beşik Ömer ağlamaya başladı. Usta birdenbire ayağa kalktı ve Gülizar deli gibi Beşik'in yanına koşup Ömer'i telaşla çıkardı içinden ve korkunç bir tehlikeden korumak ister gibi kucağına aldı. Elleriyle çocuğun başını örttü. Gülizar'ın yaptığı hareketin ne demek olduğunu usta anladı. "Bir şey söylemek, çocuğu öldüreceğim mi sandın?" diye bağırmak istedi. Gülizar'ın yaptığı hareketi o kadar haksız ve kendini o kadar zavallı buldu ki birdenbire patlak veren kıskançlığı birdenbire söndü. Kafasına yumruk yemiş gibi sersemledi. Gülizar'ı kucağında hala ağlayan Ömer'le odanın köşesinde bırakıp sokağa fırladı. O gece eve gelmedi. Ertesi sabah öğleye doğru anası geldi dükkana.